3000 yıl önce unutulan ve şaşırtıcı şekilde yeniden keşfedilen bir imparatorluk. Gördüğünüz harabeler bir zamanlar gizemli bir topluluğun başkentiydi. Şimdi ise bu görkemli medeniyetin yaşadığı yerlerde otlar ve sert Anadolu rüzgarlarından başkası yok. Burası Hititlerin başkenti Hattuşa. Kazılar 118 yıldır devam etmesine rağmen ancak %30'u ortaya çıkarılabildi. Bu bile dünyayı şaşırtmaya yetiyor. 1834 yılında Anadolu'da çalışmalar yürüten Fransız kaşif Charles Texer, Çorum'un Boğazkale ilçesinin yakınlarında yüksek kayalar üzerine kurulu geniş bir antik şehir olduğunu tesadüfen keşfetti. Harabe halindeki şehrin mimarisi başka antik şehirlere benzemiyordu ve belli ki çok ileri bir medeniyetin eseriydi. Peki kimdi bu insanlar? Bu coğrafyada böyle bir medeniyet olduğu duyulmamıştı. Acaba bu kayıp medeniyet 3000 yıldır kendilerinden hiçbir haber alınamayan, İncil'de ve Tevrat'ta anlatılan, Mısır piramitlerinde isimleri geçen Hititler olabilir miydi? Evet, Fransız kaşifin bulduğu yer, efsanevi Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşa'ydı. Bu olay arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri oldu. Hititler, Anadolu'ya M.Ö. 2000'li yıllarda gelmiş ve kendilerinden önce burada medeniyet kuran Hattileri hakimiyetleri altına alarak M.Ö. 1600'lü yıllarda Hattuşa merkezli Hitit devletini kurmuşlardı. Gizemli bir Hitit kralı bilinmeyen bir sebeple şehri yok etmiş ve lanetlemiştir. Lanetlediği kitabe şöyledir: "Ve ben Hattuşa'yı fırtınalı bir gecede aldım. Ne var ki burada elime hiçbir şey geçmedi. Kenti yaktıktan sonra yabani otlar ektirdim. Benden sonra kral olacak her kim Hattuşa'yı yeniden canlandırırsa, fırtına tanrısı onun belasını versin." Hitit kralı Anitta. O böyle söyleye dursun, bir kuşak sonra Hitit kralı Hattuşili burayı yeniden inşa etti. Tarihin en önemli medeniyetlerinden birinin başkenti yaptı. Hititlerin hangi sebeple ve nereden Anadolu'ya geldiklerini bilmiyoruz. Yollarını Kafkasya olması dışında bir bilgimiz yok. Ancak Hattuşa öyle bir şehirdi ki, günümüzden 3500 yıl önce dünya kanalizasyon diye bir şey bilmezken, bu şehirdeki kanalizasyon düzeni neredeyse günümüzdeki kadar başarılıydı. Su boruları eklemeli yapılıyor, bu şekilde herhangi bir arıza hızlı bir şekilde onarılabiliyordu. Tarihin ilk kanalizasyon sistemi, yeraltı içme suyu sistemi, yiyeceklerin depolandığı silolar büyük bir mühendislik ve ustalıkla yapılmıştı. Şehir o kadar büyüktü ki içerisinde binlerce ev, tapınaklar, saraylar, çeşit çeşit meydanlar vardı ve 7 kilometre uzunluğunda surlarla çevriliydi. 12 metrede bir, 30 metre yüksekliğinde gözetleme kuleleri vardı. Bu surları aşabilmek o dönemde imkansızdı. Ancak aşabilenleri de ikinci bir tehlike bekliyordu. Çünkü daha kalın bir sur dizisi de içeride vardı. Ve altı tuzaklarla dolu, gizli tünellerle sarılıydı. Şehrin ortasında devlete ait dev bir silo kompleksi var. Bu silolardaki tahıl miktarı 30 bin kişinin bir yıllık tahıl ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir. Bu depolamanın amacı, savaş ya da kıtlık durumunda kralın size yetecek kadar gıdayı arkamda bırakıyorum mesajını vermekti. Burada uygulanan yöntem Kapadokya'nın meşhur yeraltı şehirlerinde uygulanan yöntemle aynıdır. İçerideki tahılların dışarıyla hava teması kesilir ve tahıllar var olan oksijeni tamamen emdiği için İçerideki fare ya da böcekler yaşayacak ortamı bulamaz ve ürünler böylelikle korunmuş olur. Aslında kısaca burası büyük bir konserveydi. Şehrin 8 ana kapısı akşam herkes içeri girdikten sonra kapatılıyor ve mühürleniyordu. bu şehre casusların girmesini engellemek içindi. Şehrin içerisinde o kadar büyük yapılar vardı ki o çağlarda hayal bile edilemezdi. Örneğin büyük tapınak 200 odadan oluşuyordu. 200 odalı bir bina, günümüzden 3500 yıl önce. Ama günümüzden 3500 yıl önce bir şey yoktu. Ne mi? Tabii ki de harika oyunlar. Onların yapamadığını yapabilir ve kendiniz bir savaş gemisinin kaptanı olabilirsiniz. World of Warships'le. Oynaması ücretsiz olan World of Warships'te 13 ülkeye ait 600'den fazla gemiyle çılgın bir savaşın kahramanı olabilir ve bunu takım kurarak arkadaşlarınızla gerçekleştirebilirsiniz. Bütün oyun konsollarında oynayabileceğiniz World of Warships'e açıklamadaki linkten üye olduğunuzda ilk üyelikte yeni yıla özel 25 euro değerindeki hediye paketi sizin oluyor. Bu pakette neler mi var? 300 doblon, 7 günlük premium hesap, 1 milyon kredi, yeni yıl bayrağı, 10x yeni yıl gökyüzü kamuflajı, 3x Noel Baba'nın hediye sandığı, seviye 4 harika bir gemi. Savaş oyunları sevenler için muazzam bir fırsat. Bu videonun sponsoru oldukları için World of Warships'e teşekkür ediyorum. Unutmayın, daha iyi içerikler üretmemiz ancak sizlerin desteğiyle mümkün. Yapılan kazılarda çıkarılan tabletler Sümerce, Akkadça dillerindeydi. Ama bazıları hiç okunmayan yeni bir dil de vardı. 1914 yılında dil bilimci Rosny bu dili çözmeyi başardı. Haber büyük heyecan yaratmıştı. İlk çözülen cümle ise şuydu: önce ekmek yiyeceksiniz, sonra su içeceksiniz. Bu dil Hititçeydi. Artık bu şehrin Hititlerin başkenti olduğu kesindi. İncil ve Tevrat'ta anlatılan Hititlerin. Örneğin İncil'de bir bölümde İbrahim peygamberle olan konuşmaları şöyle anlatılıyor. İbrahim'in eşi Sara 127 yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı. Öldü. İbrahim yas tutmak, ağlamak için Sara'nın ölüsünün başına gitti. Sonra karısının ölüsünün başından kalkıp Hititlere, "Ben aranızda konuk ve yabancıyım," dedi. "Bana mezar yapabileceğim bir toprak satın. Ölümü kaldırıp gömeyim." Hititler, "Efendim, bizi dinle," diye yanıtladılar. "Sen aramızda önemli bir beysin. Ölünü mezarlarımızın en iyisine göm. Ölünü gömmen için kimse senden mezarını esirgemez." İncil'de ve Tevrat'ta anlatılan Hititlerin bildiğimiz Hititler mi, yoksa kendilerinden önceki medeniyet olan Hattiler mi olduğu hala kesin değildir. Çıkarılan tabletlerde Hitit kralı ve Mısır firavunları arasındaki mektuplaşmalar da vardı. Hatta tarihteki ilk yazılı anlaşma olan ve Mısır'la Hititler arasında Kadeş Savaşı'nın sonrasında imzalanan Kadeş Anlaşması da buradan çıkarıldı. Bu değerli eserin o dönemdeki kopyalarından biri şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bronz Çağı dünyasında sadece 3 ülkenin kralına Yüce Kral denirdi. Mısır, Babil ve Asur. Ancak Kadeş Anlaşması'nda Hitit kralına da Yüce Kral deniyordu. Burası Bronz Çağ'ın kayıp 4. İmparatorluğu'nun başkenti. Burada ilginç bir hikaye var. Yolumuz Mısır'a düşüyor. Hitit kralı dostluğunu geliştirmek için Mısır firavunu 2. Ramses'i kızıyla evlendirmek ister. Ancak Ramses güzel İset'le evlenmiştir ve Maat yasasına göre karısını boşayıp Hitit kralının kızıyla evlenemez. İset ise kocası Ramses'i o kadar çok seviyordur ki, barışın ve Mısır'ın geleceği arasında kendisini bir engel olarak görmeye başlar ve bunun üzerine kocasının Hititli prensesle evlenmesi amacıyla intihar eder. Hititler Suriye, Irak, Anadolu coğrafyasını kısa sürede hakimiyetleri altına almış, alırken de kültürlerini, dinlerini içselleştirmişti. Çok tanrılı bir halktı. Hatta bin tanrılı millet olarak anılıyorlardı. İşgal ettikleri toplulukların tanrılarını karşımızda olacaklarına, yanımızda olsunlar diyerek kendi kültlerine katmışlardı. Daha da ilginci, Hititlerin daha önceden Sümerlerle etkileşim halinde olan bir toplum olduğunu, kullandıkları yazı dillerinden birinin Sümerce olması ve Sümer tanrılarından bazılarına çok önem vermelerinden biliyoruz. Karşınıza çıkan bu vazo gözünüze sıradan görünmesin. Çünkü üzerindeki çizimler Sümer tanrısı Tammuz ve tanrıça İnanna'nın evliliklerini tasvir ediyor. Şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Hitit bölümünde sergileniyor. Yine kazılardan anlıyoruz ki o dönemde Anadolu coğrafyasında aslan gibi çeşitli yırtıcı hayvanlar yaşıyordu. Günümüzün iç Anadolu'su bile vahşi hayvanlarla doluydu. Bakın, şu anda kentin en yüksek noktasındaki heybetli piramidi görüyorsunuz. Genişliği 250 metre. Tırmanmak içinse 100 basamak çıkmanız gerekiyor. Sfenkslerle süslü olan bu kapı ise güneye, yani Hititlerin ezeli rakibi Mısır'a bakıyor. Halkın yaşadığı evlerse iki katlı olurdu ve kalın duvarlarla örülü bir avluya açılırdı. Hattuşa'da binlerce ev olmasına rağmen kati surette hiçbir ev bitişik yapılmaz, mutlaka aradan bir cadde geçmesi gerekirdi. Hattuşa'daki tapınaklara baktığımızda Hititlerin hayatının en önemli bölümünü dini inancın oluşturduğunu görüyoruz. Bu dini inancın en tepesindeki fırtına tanrısı Teşup, Yunanlarda tanrı Zeus'a dönmüştür. Aslında şunu söyleyebiliriz ki, eski dünyanın inançlarının bir bölümü Hititler aracılığıyla Yunanlara, sonrasında da Romalılara temel olmuştur. Hitit dininde baş rahip kraldı ve törensel ayinleri yönetmek de onun göreviydi. Hititlerde öteki dünya inancı o döneme kadar görülmemiş ölçüde ilginçtir. Çıkan bulgularda ve yazıtlarda anlıyoruz ki öteki dünya inancı olmasına rağmen çok vasat ve önemsiz kalıyor. Ölüler dünyası huzursuz, kasvetli ve çamur yiyen ruhlarla dolu. Kral ise öldüğünde tanrı oluyor. Bu yüzden yeni krallar babam öldü demez, babam tanrı oldu der. Cenazeleri ise onlara kurbanlar adanarak ve törenlerle cesetleri yakılarak yapılıyor. 14 gün süren cenaze töreni sonunda kalan kemikler ve küller büyük yemek sofrasının başına konuluyor. Hattuşa'daki büyük tapınakta ise hala gizemi çözülememiş ilginç bir şey var. Yeşil renkte ve neredeyse bir ayna parlaklığında olan büyük bir taş, büyük tapınağın merkezinde öylece duruyor. Ne işe yaradığı, hangi amaçla geldiği bilinmiyor. Ancak dini bir nedeni olduğu belli. Kimileri Mısır'dan getirildiğini söylese de delil yok. O taşa dokunup dilek tutmak hala devam eden bir inanış. Birçok turist ise bu ilginç taşa dokunduklarında garip bir enerji aldıklarını söylüyor. Bu taş belki de bir meteoroid olarak dünyaya düşmüş ve antik insanlar tarafından tanrısal bir simge olarak kabul edilmiş olabilir. Nitekim Hattuşa, kutsal taşın şehri, Hattuşalılar da kutsal taşın korucusu olarak isimlendiriliyor. Yıllar sonra bu tanım Efes şehrine geçmiş ve Efes halkı Efes'teki Artemis tapınağında bulunan kutsal taşın koruyucusu unvanını almıştır. Büyük bir gizem. Hititlerde kadınlar toplum hayatında etkin ve çoğu noktada erkeklerle eşdeğerdi. Doktorluk, müzisyenlik, rahibelik, çiftçilik yapmalarının yanı sıra kadınların boşanma hakları ve tazminat durumları yasal olarak da koruma altına alınmıştı. Hattuşa'daki birçok tasvirde kral ve kraliçeler birlikte resmedilmiştir. Ve yapılan sözleşmeler kral ve Tavananna adı verilen kraliçenin ortak mührü olduğu sürece geçerlidir. Tavananna'lar siyasi olarak büyük bir güce sahiptiler ve devlet yönetiminde etkindiler. Hititleri rahatlıkla Bronz Çağ'ın en temiz toplumu olarak tanımlayabiliriz. Çünkü Hattuşa'daki neredeyse her evde küvet bulunmuştur. Büyük boyutlardaki küvetlerde su tahliye sistemi vardır. Ancak böylesine büyük ve önemli bir medeniyetin nasıl yok olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Zayıflamaları, yıkılışları ile ilgili bilgilerimiz var. Ancak Hititlerin nereye gittiği, bu milletin sanki hiç yaşamamış gibi 3000 yıl boyunca nasıl yok olduğu hala açıklanabilmiş bir durum değil. Sanki kimseye haber vermeden bu dünyadan kaybolup gittiler. Hattuşa antik kentinin ancak %30'u çıkarılabildi. Belki de kazıların devamında çok daha ilginç ve şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşacağız. Peki şehrin bitişiğindeki ormanlık alana dikkat ettiniz mi? 1980'lerde Hattuşa'yı kazan bir Alman arkeolog olan Peter Nim burayı satın almış ve fidan dikerek ağaçlandırmıştır. Süreç içerisinde de büyük bir orman doğmuştur. Bir Alman'ın mücadelesi sonucu bir ormanımız olmuştur. Olayın manevi boyutu üzücü olsa da herkese örnek olması dileğiyle. Türkiye'de Hitit tarihinin incelenmesinde bilim adamları kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük katkıları vardır. Atatürk, Hitit araştırmalarına kendi cebinden para harcayarak kazı çalışmalarını ilerletir. Dünyada bilinen en eski Hint-Avrupa dilini konuşan halk olan Hititlerin bir Anadolu medeniyeti olmasının çok değerli olduğunu gören Atatürk, Hititleri Avrupalıların sahiplenmesinin önüne geçmek amacıyla birçok kuruluşa Hitit anlamına gelen Eti ismini vermiştir. Hititleri sahiplenebilmek çok önemliydi. Çünkü İngilizce, Fransızca gibi Avrupa dillerinin bilinen en eskisi Hititçedir. Ve bu bir Anadolu medeniyetidir. Şimdi ise üzücü bir mevzu söz konusu. Ankara'nın sembolü olan ve Hattilere dayanan, sonrasında Hititlerin de kullandığı güneş kursu değiştirilmiştir. Umarız ki Hitit güneşi yeniden Ankara'nın sembolü olur ve kendi topraklarımızı, geçmişimizi sahiplenmiş oluruz. Nereye gittiklerini, nasıl kaybolduklarını bilmesek de size bir Hitit kralının yaşanan veba salgını üzerine yazdığı duygusal sözleri aktarmak istiyorum. Ey tanrılar, nedir bu yaptığınız? Ülkeye veba saldınız. Hitit ülkesi ölüyor. Bu nedenle kimse size ekmek pişirip içki sunamayacak. Tanrının tarlalarını süren çiftçiler de öldü. İnsanlar her ne sebepten ölüyorsa bu bulunsun. Hitit'in fırtına tanrısı, efendim, hayatımı bağışla. Önünde diz çöküp yalvarıyorum. Merhamet et. Vebayı Hitit'ten uzaklaştır. Hitit'in fırtına tanrısı, efendim, siz tanrılar, efendilerim, insanın günahkar olduğu doğru. Babam da günah işledi ve efendim fırtına tanrısının sözlerine karşı geldi. Babam kardeşi Tutalya'nın kanını akıttığı için öldü. Ama ben hiçbir şekilde günah işlemedim. Günah işleyip kötülük edenlerden teki bile bugün hayatta değil. Öyledir. Babanın günahı oğluna geçer. Babamın günahı bana geçti. Tanrılarım, efendilerim, ülkem adına size bir armağan sunuyorum. Beni bir kez daha affedin. Kral II. Murşili. Ve ilginç bir şekilde 20 yıllık veba salgını son bulur. Bu yapımda desteklerini esirgemeyen akademisyen İsa Sarı'ya ve PRD yapıma sonsuz teşekkürler. World of Warships'in 25 Euro'luk oyun içi yeni yıl hediyesini almak için açıklamadaki linkten üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.